Ayrım 8.
At ve araba 17. sülale zamanında, yani milattan önce 1600'lerde kullanılmaya başlamıştı. Açıkçası bu işin içinde bir iş vardır. Bilginler ise taşların kütükler üzerinde taşındığını söylerler. Piramidi kuranların teknoloji ile ilgili birçok bilmeceye karşılık bir tek ciddi çözümü yoktur. Mısırlılar kaya mezarlarını nasıl oymuşlardı? Galerileri ve odaları kazmak için ne gibi araçları vardı? Mezar duvarları pürüzsüzdü ve çok güzel kabartmalarla süslenmişti. Kayalık toprakta mezar odasına kadar büyük bir ustalıkla kazılmış sütunlar ve çok ilerlemiş bir taş işçiliği gerektiren merdivenler vardı. Bugün de aynen korunan bu akıl almaz mezarların karşısında turist grupları büyük bir hayranlık duyarlar. Ama hiçbiri mezarların esrarengiz yapılış tekniği hakkında doğru dürüst bir açıklama yapamaz. Kesin olan bir şey vardır. Mısırlılar en eski çağlarda bile tünel kazma sanatında ustadırlar. Çünkü en eski mezarların kazılış biçimi en yenilerin aynısıdır. 6. sülaleden Teti'nin kaya mezarlarıyla 1. krallıktan 1. Ramses'inki arasında hiçbir fark yoktur. Oysa ikisinin yapılış tarihleri arasında en azından 1000 yıllık bir ara vardır. Bundan da anlaşılacağı gibi Mısırlılar eski tekniklerine katkıda bulunacak herhangi yeni bir şey öğrenmemişlerdi. Hatta yeni kaya mezarlarının çoğu eskilerinin zayıf bir kopyası olmaktan ileri gidemiyordu. Yolu Kahire'nin batısındaki Keops piramidine düşen bir turist, midesinin tam orta yerinde esrarengiz geçmişin kalıntıları karşısında ortaya çıkan kasılmayı duyar. Rehberi, Firavun'un burada gömülü olduğunu söyler. Turist bu büyük bilgeliğe sindirdikten ve birkaç çarpıcı fotoğraf çektikten sonra evine döner. İşte bu Keops piramidi yüzlerce çılgın ve tutarsız düşünceye esin kaynağı olmuştur. Charles Piazzi Smith 1864'te yayınladığı 600 sayfalık Our Inheritance in the Great Pyramid, yani Büyük Piramitteki Mirasımız adlı kitabında piramitle dünyamız arasında tüyler ürperten birçok bağıntıyı açıklamıştır. Kitapta çok eleştirici bir incelemeden sonra bile bizleri düşünmeye itecek bir takım gerçekler bulunmaktadır. Eski Mısırlıların güneşle ilgili bir dine bağlı oldukları çok iyi bilinen bir gerçektir. Güneş tanrıları Ra göklerde gemisiyle yolculuk yapardı. Eski krallığa ait piramit yazıları Firavun'un tanrılar ve gemileri aracılığıyla göklerde tanrısal gezintilere çıktığından söz eder. Yani Mısırlıların da Firavun ve tanrıları uçabilirlerdi. Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımının yaklaşık olarak güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı vermesi bir rastlantı mıdır? Piramidin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya bölmesi bir rastlantı mıdır? Taban çevresinin yüksekliğinin iki katına bölünmesinin 3-14 sayısını vermesi bir rastlantı mıdır? Piramitte dünya ağırlığını gösteren hesaplarının bulunması bir rastlantı mıdır? Piramidin kurulduğu kayalık alanın büyük bir özen ve doğrulukla düzeltilmiş olması bir rastlantı mıdır? Keops piramidinin kurucusu Firavun Khufu'nun anıtı yaptırmak için neden özellikle o kayalık taraçayı seçtiğini açıklamaya yarayacak bir tek ipucu bile yoktur. Kayada doğal bir yarık olduğu ve Firavun'un bundan yararlandığı düşünülebilir mi? Bir açıklamada Firavun'un piramidin inşasını yazlık sarayından izlemek için orayı seçtiğini ileri sürer. Bunların ikisi de sağduyuya aykırıdır. Bir kere Firavun'un taşıma zorluklarını ortadan kaldırmak için doğudaki taş ocaklarına yakın bir yeri seçmesi gerekirdi. Sonra yıldan yıla artan gürültü patırtıya bile katlanması imkansızdı. Kitaplardaki açıklamalara karşı söylenebilecek birçok şey olduğuna göre tanrıların burada da işe burunlarını sokup sokmadıklarını sormak daha akıllıca olmaz mı? Ancak rahipler aracılığıyla tanrıların piramidin kuruluş yerini seçtirdiklerini kabul edersek insanlığın geçmişiyle ilgili kuramıma bir delil daha kazandırmış oluruz. Çünkü piramit yalnız karaları ve denizleri iki eşit parçaya ayırmakla kalmaz. Aynı zamanda dünyanın ağırlık merkezinin de tam ortasında bulunur. Şimdiye kadar sözünü ettiğim olgular birer rastlantı değillerse ki böyle olduğuna inanmak pek güçtür. Piramidin kurulacağı alanın dünyanın küre biçimini ve kıtalarla denizlerin dağılımını çok iyi bilen varlıklarca seçildiği ortaya çıkar. Bu arada Piri Reis'in haritalarını da unutmayalım. Bütün bunların rastlantı olduğunu, peri masalları gibi açıklanabileceğini sananlar yanılmaktadırlar. Kayalık taraça hangi güçle, hangi makinelerle, hangi teknik kaynaklarla düzeltilmişti? Kaya mezarları hangi imkanlarla ve nasıl kazılmıştı? Nasıl aydınlatılmıştı? Piramitlerde ve Firavunlar Vadisi'ndeki kaya mezarlarında meşale ya da benzeri bir aydınlatıcı kullanılmamıştı. Duvarlarda ve tavanlarda ne bir kararma ne de kararmanın silinip yok edileceğini gösterecek bir iz bulunmuştu. Taş bloklar ocaklardan nasıl ve neyle çıkarılmıştı? Keskin kenarlar ve pürüzsüz yüzeyler nasıl sağlanmıştı? Tonlarca ağırlıktaki bu kayalar nasıl taşınmış ve santimetrenin binde biri gibi bir yakınlıkla nasıl birleştirilmişti? Elbette burada da karşımıza bir sürü açıklama çıkarmaktadır. Eğilimli düzlükler, üstünde taşların itildiği yollar, rampalar ve benzeri. Bir de doğal olarak yüz binlerce Mısırlı kölenin emeği, fellahlar, mimarlar ve taş işçileri. Bu açıklamalardan hiçbiri eleştirici bir yoklamaya dayanacak güçte değildir. Büyük piramit hiçbir zaman anlaşılmamış olan bir tekniğin gözle görülür tanıklığını yapmaktadır. Günümüzde yani 20. yüzyılda hiçbir mühendis bütün kıtaların teknik kaynakları emrine verilse bile Keops piramidinin bir benzerini yapamaz. 2 milyon 600 bin dev blok taş ocaklarından çıkarılmış, biçimlendirilmiş, taşınmış ve yapı alanında santimetrenin binde biri gibi bir yakınlıkla birleştirilmişti. Ve ta içerilerde duvarlar rengarenk boyanmış, resimler çizilmiş ve süslenmişti. Piramidin kurulduğu alan Firavun'un kaprisleri sonucu seçilmişti. Piramidin boyutlarını mimarı şans eseri bulmuştu. Birkaç yüz bin işçi 12 ton ağırlığındaki taş blokları kütükler üzerinde iplerle çekip taşımışlardı. Bütün bu işçiler var olmayan yiyeceklerle beslenmişlerdi. Firavun'un yazlık sarayı dışında kurdurduğu var olmayan kulübeler duymuşlardı. Yine var olmayan megafonlardan duyulan haydi hop gibi tempolu seslere uyarak 12 ton ağırlığındaki taş blokları göğe doğru yükseltivermişlerdi. Çalışkan işçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 parçayı üst üste koyduklarını kabul edersek, piramitteki 2,5 milyon taşın 250 bin gün yani 664 yılda yerine yerleştirildiği ortaya çıkar. Oysa piramidin 20-30 yılda tamamlandığı ileri sürülmektedir. Elbette büyük bir ciddiyetle geliştirilen bu düşünceye gülünç deyip geçemeyiz. Ancak piramidin yalnızca bir firavun mezarı olduğuna inanacak kadar saf mıyız? Bundan sonra piramitteki matematik ve astronomi işaretlerini baştan sona şans eseri olarak nitelebilecek biri çıkabilir mi? Bugün büyük piramidini yaptıran kişi olarak tartışmasız Firavun Khufu bilinir. Neden? Çünkü bütün yazılar ve tabletler Khufu'ya aittir. Bence piramidin bir insan ömrü süresinde bitirilmiş olması imkansızdır. Bu bakımdan Khufu ününü sürdürmek için o yazı ve tabletleri hazırlatıp oraya koydurmuş olamaz mı? Bu yolla ün sağlamak geçmişte pek tutulurdu. Söz gelişi bir diktatör kendisine ün sağlamak istediğinde aynı işe girişirdi. Eğer burada da durum gerçekten böyleyse Khufu kart vizini bırakmadan önce piramidin yapılmış olması gerekirdi. Oxford'daki Bodleian kitaplığında bulunan bir belgede Kopt yazarı Mas'udi büyük piramidi Mısır kralı Surid'in yaptırdığı ileri sürer. Ne var ki bu Surid Mısır'ı tufandan önce yönetmiştir. Bu bilge Surid rahiplerine bütün bilgeliklerini yazmalarını ve büyük piramide gizlemelerini emretmiştir. Demek ki Kopt geleneğine göre piramit tufandan önce yapılmıştı. Herodot 2. tarih kitabında bu görüşü doğrulamaktadır. Teb rahipleri ona 341 dev heykel göstermiş, bunların her birinin 11.340 yıllık Mısır tarihi içinde dikildiğini söylemişlerdi. Şimdi her yüksek rahibin yaşadığı süre içinde bir heykel diktirdiğini biliyoruz. Herodot bunu kendi gözleriyle görmüştü. Çünkü Mısır'da kaldığı süre içinde tanıştığı bütün rahipler oğlum babayı izlediğini ispatlamak için kendi diktirdikleri heykelleri göstermişlerdi. Ayrıca rahipler açıklamalarının çok kesin ve doğru temellere dayandığını, çünkü kuşaklar boyu olanların türlü biçimlerde yazılarak ileriye aktardığını belirtmiştir. 341 heykelin 341 ayrı kuşağı temsil ettiğini ve bu 341 kuşaktan önce tanrıların insanlar arasında yaşadığını söylemişlerdi. Yine rahiplerin bildirdiğine göre o günlerden sonra hiçbir tanrı Mısırlılara insan biçiminde gözükmemiştir. Mısır'ın tarihsel dönemi genellikle 6500 yıl olarak bilinir. Öyleyse rahipler gezgin tarihçi Herodot'a geçmişlerinin 11.340 yıl olduğu şeklinde bir yalan söylemeye neden gerek duymuşlardı? Hem neden 341 kuşak boyunca tanrıların insanlar arasında yaşamadığını belirtmişlerdi? Bu iki noktada göze çarpan kesin ayrıntılar, çok eski çağlarda tanrılar gerçekten insanların arasında yaşamamış olsalardı çok anlamsız olmaz mıydı? Daha doğrusu rahipler Herodot'a yalan söylememişlerdi. Büyük piramitin nasıl, neden ve ne zaman yapıldığı hakkında hiçbir şey bilmemekteyiz. 164 metre yüksekliğinde ve 31.200 ton ağırlığında suni bir dağ, akıl almaz bir uygarlığın delili olarak karşımıza dikiliyor ve insanlar onun müsrif bir firavunun mezarından başka bir şey olmadığını ileri sürüyorlar. Bu açıklamaya inanabilecek varsa bir şey denemez. Aynı ölçüde anlaşılmaz olan ve henüz inandırıcı biçimde açıklanamamış bulunan mumyalarda geçmişin karanlıklarından büyülü bir sır saklanırmışçasına bize bakmaktalar. Arkeolojik buluntular bazı ulusların gövdeyi mumyalama tekniğini bildiklerini ve tarih öncesi insanların ölüm sonrası ikinci bir hayata, yani bedensel dönüşe inandığını ileri süren görüşü doğrulamaktadır. Söz konusu görüşün ispatlanması için geçmişin dinsel felsefelerinde bedensel dönüşle ilgili ruhsal dönüşe inansalardı, gövde üzerinde olağanüstü mumyalama işlemleriyle uğraşmazlardı. Oysa Mısır mezarlarından çıkan mumyaların hepsi de bedensel dönüş için hazırlanmıştı. Belgelerin gözle görülür delillerin söyledikleri şeyler saçma ya da gülünç olamazlar. Mısır'daki resimler ve destanlar tanrıların yıldızlardan geri gelerek iyi korunmuş gövdeleri yeni bir hayata uyandıracaklarını söylerler. Mezar odalarından çıkan mumyalanmış gövdelerin kusursuz biçimde olması ve mezarın ötesindeki bir hayata ulaşma inancı da buradan gelir. Yoksa bir ölünün para, mücevher ve sevdiği eşyalarla ne alışveriş olabilirdi? Üstelik ölen kişinin yanına canlı gömüldükleri kuşkusuz olan hizmetçiler verilmesi, bütün hazırlıkların eski hayatın yeni bir hayata devam etmesi için yapıldığını gösterir. Mezarların hepsi de inanılmayacak kadar dayanıklı yapılmıştır. Hatta birçoğu bir atom patlamasına bile karşı koyabilecek sağlamlıktadır. İçlerine konan değerli taşlar, özellikle altın, kolay kolay yok edilmeyecek türdendir. Ne var ki beni burada ilgilendiren mumyalama işleminin daha sonraki istismarı değildir. Beni yalnızca bir tek soru ilgilendirir. Bedensel yeniden doğuşu bu insanların kafasına kim koymuştu? Cesedin binlerce yıl sonra diriltebilmesi için gövde hücrelerinin çok emin bir yerde ve çok iyi bir biçimde korunması gerektiği düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştı? Bugüne kadar bu esrarengiz durum yalnızca dinsel açıdan değerlendirilmişti. Ancak tanrıların törelerini ve yaşayış biçimlerini bütün Mısırlılardan iyi bilen Firavun, o çağ için çılgınca sayılabilecek bu düşünceyi çok iyi biliyordu. Kendime binlerce yıl korunabilecek ve çok uzaklardan görünebilecek bir mezar yaptırmalıyım. Tanrılar geri dönüp beni uyandıracaklarına söz verdiler. Belki de çok ileride yaşayacak doktorlar beni yeniden yaşatacak bir yol bulurlar. Bu konuda uzay çağı insanı olarak neler söyleyebiliriz? Fizikçi ve astronom Robert Ettinger 1965'te yayınladığı Ölümsüzlük Umudu adlı kitabında insan gövdesi hücrelerinin tıp ve biyoloji açısından birkaç milyar kere yavaşlatılarak yaşayabileceği bir dondurma yolu gösteriyor. Bu düşünce günümüz için ütopik görünebilir. Ancak dünya yüzündeki her büyük klinikte insan kemiklerini donmuş olarak yıllarca saklayabilen ve gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir kemik bankası vardır. Yine dünyanın birçok yerinde taze kan -196 derece santigratta sonsuz bir süre saklanabilmektedir. Canlı hücrelerde sıvı nitrojen ısısında sonsuza kadar korunabilmektedirler. Acaba firavunun pek yakında uygulama alanına konulacak olan bu görüşler hakkında bilgisi var mı? Biraz sonra anlatacağım bilimsel araştırma sonuçlarını daha iyi kavrayabilmek için bu cümleleri iki kere okumalısınız. 1963'ün Mart ayında Oklahoma Üniversitesi biyoloji uzmanları Mısır Prensesi Mene'nin deri hücrelerinin yaşamakta olduğunu açıkladılar. Oysa Prenses Mene öleli birkaç bin yıl oluyordu. Birçok yerde bulunan mumyalar öylesine kusursuz ve düzgün korunmuşlardı ki görünüşleri bakımından canlı bir insandan ayırmak güçtü. İnkalardan kalan buzul mumyaları ise gömülmelerinden çağlar geçmiş olmasına rağmen teorik olarak yaşıyorlardı. Ütopya mı? 1965 yazında Rus televizyonu bir hafta süreyle dondurulmuş iki köpek gösterdi. Hayvanlar 7. gün eritilmiş ve eskisinden daha neşeli olarak yaşamaya devam etmişlerdi. Amerikalılar bu bir sır değildir. Uzay tasarıları gereğince astronotları uzak yıldızlara yapılacak yolculuklarda dondurma işiyle gayet ciddi olarak uğraşmaktadırlar. Bugün düşünceleriyle alay edilen Profesör Ettinger, insanın fırınlarda yakılmaktan ve mezarlarda kurtlara yem olmaktan kurtulacağı uzak bir geleceğin kehanetini yapmaktadır. O gelecekte dondurma mezarlıklarında ya da hücrelerinde tıp biliminin ölüm nedenlerine çare bulması için bekleyen donmuş insanlar yeniden hayata döndürüleceklerdir. Ancak bu ütopik düşüncenin gerçekleştiğini düşünürsek gözümüzün önüne dondurulmuş askerlerden oluşan ve bir savaş sırasında eritilerek cepheye sürülecek bir ordu geliyor. Gerçekten korkunç bir düşünce. Peki ama mumyaların geçmiş çağlardaki uzay yolcularından söz eden kuramımızla ne ilgisi var? Bu kanıtları boşu boşuna mı sıralıyorum? Hayır. Sorarım. Eski insanlar gövde hücrelerinin belirli bir işlemden sonra milyarlarca kere yavaşlayarak yaşamaya devam ettiğini nereden biliyorlardı? Eski insanların büyük çoğunluğu mumyalama tekniğini biliyorlardı ve zengin kişiler bu işlemi uygulayabiliyorlardı. Ancak beni ilgilendiren bu ispatlanması mümkün gerçek değil, yeniden uyanış ve hayata dönüş düşüncesinin kökenidir. Bu düşünce bir kralın ya da prensin kafasında ansızın mı belirmişti? Yoksa başarılı bir Mısırlı, tanrıların cesetler üzerinde özenle çalışıp onları bombalara karşı dayanıklı taş lahitlere yerleştirmesini mi izlemişti? Ya da tanrılar, yani uzaylılar, cesetlerin belirli bir işlem geçirdikten sonra yeniden diriltilebileceği konusundaki bilgilerini akıllı bir prense mi aktarmışlardı? Bu tahminler çağdaş kaynaklardan doğrulama beklemektedirler. Birkaç yüzyıl sonra insanlık uzay yolculukları konusunda bugün düşünemeyeceği kadar büyük bir ustalık kazanmış olacaktır. Seyahat acentaları gidiş ve dönüş tarihleri kesin gezegenler arası gezilerle uğraşacaklardır. Elbette bu ustalığın sağlanması için bütün bilim dallarının uzay yolculuğundaki gelişmelerle at başı gitmesi gerekmektedir. Ancak elektronik ve sibernetik tek başlarına bir yarar sağlamayacaklardır. Tıp ve biyoloji de insan ömrünün uzatılması için yollar aramakla bu gelişmeye katkıda bulunacaktır. Günümüz uzay araştırmalarında da bu konunun üzerinde çok durulmaktadır. Burada kendi kendimize sorabiliriz. Geçmişteki uzay yolcuları bizlerin bugün bulmaya çabaladığımız şeyleri biliyorlar mıydı? Bilinmeyen akıllı yaratıklar gövdenin şu kadar bin yıl sonra diriltebilmesi için neler gerektiğini bulmuşlar mıydı? Belki de tanrılar açık gözlük ederek çağının bütün bilginlerini kendinde toplamış önemli kişilerin öğretecekleri yöntemlerle göre mumyalanmasını ve korunmasını istemişler. Öylelikle de bir gün binlerce yıl öncesinin tarihini gözleriyle görmüş insanları sorguya çekebileceklerini ve ayaklı bir tarih kitaplığı elde edebileceklerini düşünmüşlerdi. Kim bilir? Böyle bir soru geri dönen tanrılar tarafından gerçekten yapılmış olamaz mı? Aslında çok ciddi bir iş olan mumyalama sanatı ortaya çıkmasından bir süre sonra günün modası durumuna gelmişti. Birdenbire herkes büyük babasının yaptıklarını yaparsa yeni bir hayata dönebileceğine inanmaya başlamıştı. Bu tür yeniden doğuşlar hakkında gerçekten biraz bilgisi olan yüksek rahipler ise bu merakın sınıflarına büyük kazanç sağlayacağını görünce geniş bir istek uyandırmaya girişmişlerdi. Daha önce de Sümer krallarının fizik açısından imkansız yaşlarına ve kutsal kitapta rastlanan inanılmaz yaşlara değinmiştim. Bu insanların ışık hızına yaklaşan uzay gemilerindeki zaman değişimi sonucunda hayat süreleri uzamış uzaylı yaratıklar olup olamayacaklarını sormuştum. Kitaplardaki bu kişilerin mumyalanmış ya da dondurulmuş olduklarını düşünürsek, akıl almaz yaşları hakkında bir ipucu elde etmiş olmuyor muyuz? Bu varsayımdan hareket edince de aynı yaratıkların geçmişteki önder kişileri dondurup ya da efsanelerde denildiği gibi derin bir suni uykuya daldırıp geri döndüklerinde canlandırarak sorguya çektiklerini düşünemez miyiz? Doğal olarak bu önderin yeniden mumyalanma ve tanrılar dönene kadar dev tapınaklarda korunma görevi rahipler sınıfına düşüyordu. İmkansız mı? Gülünç mü? En budalaca itirazları yapanlar genellikle kendilerini doğa yasalarına kesinlikle bağlı gören kimselerdir. Oysa doğanın kendisi kışlama ve yeniden uyanışın örneklerini vermektedir. Tamamen donduktan sonra ılık bir ortamda eriyen ve hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam eden balık türleri vardır. Çiçekler, larvalar, kurtlar yalnız kışlamakla kalmaz, baharda pek sevimli bir kılıkta yeniden ortaya çıkarlar. Bir kere de şeytana uyalım. Mısırlılar mumyalamayı doğadan öğrenmiş olamazlar mı? Böyle bir durum söz konusu olsaydı, kelebeklere ya da mayıs böceklerine tapmaları gerekirdi. Oysa böyle bir tapınmanın izine bile rastlanmamıştır. Gerçi dev lahitler içinde mumyalanmış hayvanlar bulunmuştur. Ama ne bu hayvanların özellikleri ne de Mısır iklimi kışlama olayını dolayısıyla mumyalamayı örtebilecek türden değildir. Helvan'ın 9 kilometre kadar ötesinde hepsi 1. ve 2. sülaleye ait olan 5000 kadar irili ufaklı mezar vardır.
2. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 3. kasete geçiniz.